Ayrım 10. Gazap. Wilbur Smith. Sayfa 89. Tara kocasının fincanına kahve koyarken Garrick'in gözlük takması gerekiyor dedi. Şasa başını gazeteden kaldırdı. Gözlük mü? Ne demek istiyorsun? Ailemizde hiç kimse gözlük takmamıştır. Kahvaltı masasındaki oğluna baktı. Garrick utançla başını önüne eğdi. O ana kadar aileyi küçük düşürdüğünü fark etmemişti. ''Gözlük ha, bari onu alırken öbür ucuna da bir mantar taktırt da yatağını ıslatmasını önle.'' Yüzü kıpkırmızı kesilen, gözleri dolan Garrick, ''Ama baba, Paskalya'dan beri yatağımı ıslatmadım.'' diye kendini savunmaya çalıştı. Şan dirseği de ona vurarak ''Islak çarşaf'' diye alay etti. Michael ağabeysinin yardımına koştu. ''Hiç olmazsa o akıllı, bu yıl sınıf birincisi olacak, ya sen okulda ne durumdasın Şan?'' Büyük ağabeyse ona öfkeyle baktı. Michael tam can alacak noktayı bulmuştu. ''Tamam baylar, kahvaltı sofrasında kan dökülmesini istemiyorum.'' Şasa yine gazetesine döndü. Ama Isabella babasının daha çok ağabeyleriyle ilgilenmesini kıskanmıştı. Hem babası gece eve kendisi uyuduktan sonra dönmüştü. Bu yüzden de küçük kızın bekledikleri olmamıştı. Onun için dayanamayarak... ''Bana armaman getirmediniz mi baba?'' diye sordu. ''Armaman mı? Acaba armaman da nedir?'' ''Aman baba, ne olduğunu biliyorsunuz.'' Annesi Bella böyle armağan istemen doğru değil diye uyardı. ''Ama böyle anımsatmazsan babam armamanı unutabilir.'' Şasa parmaklarını şaklattı. ''Amanı, neredeyse unutacaktım.'' Isabella yerinde sevinçle zıplamaya başladı. ''Getirdiniz, getirdiniz. En küçük, en küçük benim. Önce ben armamanımı alacağım.'' Kahvaltı bitince Şasa'nın çalışma odasına gittiler. Isabella kendine verilen paketin kağıdını dikkatle çıkarıp ''Bir bebek!'' diye bağırdı. Bebeğin porselen yüzüne öpücükler kondurdu. ''Adı Oleander ve ben de onu çok seviyorum.'' Şan ve Garrick uzatılan uzun paketleri alırlarken heyecandan solukları kesildi. Armağanların ne olduğunu biliyorlardı. İkisi de uzun süredir bunun için yalvarmışlardı. İşte şimdi o an gelmişti. İkisi de düş görmediklerinden emin olmak ister gibi paketleri açamıyorlardı. Michael düş kırıklığını güçlükle gizledi. O bir kitap ummuştu. Bu yüzden de ah Şasa... Onlara silah mı aldın diye çıkışan annesine için için hak verdi. Üç tüfek de eşti. 22'lik Winchester, çocukların kullanabilecekleri gibi hafifti. Şan tüfeği karton kutudan çıkardı. Şimdiye kadar böyle harika bir armağan almamıştım. Garrick kutunun üstüne eğilmiş duruyor, silaha dokunamıyordu. Ben de öyle. Hem üstünde adım da var. Başını kaldırıp büyük bir hayranlıkla babasına baktı. ''Tara, keşke onlara başka bir şey alsaydın.'' dedi. ''Sana bunu söyledim Şasa, silahtan nefret ederim.''
''Benimle safariye çıkacaklarsa silahları olması gerekir.''
Şan neşeyle bağırdı. ''Safari mi? Ne zaman?''
''Artık ormanları ve hayvanları öğrenmenizin zamanı geldi.''
Şasa kolunu Şan'ın omzuna attı. Garrick de tüfeğini kaparak gidip babasının öbür yanında durdu. Böylece Şasa isterse diğer kolunu da onun omzuna dolayacaktı. Ama Şasa oralı olmadan Şan'la konuşmaya devam etti. ''Haziranda Hani madeninden birkaç kamyon alır, Okavango bataklığına gideriz.'' Garrick çekine çekine sordu. ''Ben de gelebilir miyim efendim?''
''Neye ateş ettiğini görebilmek için gözlük camlarını silmen gerekecek ama.''
Birden yumuşadı.
''Tabii sen de geleceksin.'' Küçük oğluna baktı. ''Ya sen Mickey, ilgilenir misin?''
Michael özür diler gibi annesine bakıp mırıldandı. ''Teşekkür ederim efendim. Zevkli olacak.'' Şasa Veltevreden'e daima güneş batmadan 2 saat önce dönüp çocuklarıyla ilgilenirdi. Bu kez eve gelir gelmez onları alarak bağların arkasındaki yere götürdü. Buraya kendi tüfeklerini denemek için bir nişan tahtası yerleştirmişti. Bu yer ahırlardan çok uzaktaydı. Böylece hayvanlar patlamaları duyup ürkmezlerdi. Doğuştan atlet olan Şan hemen tüfeğe alıştı ve birkaç dakika içinde soluğunu kontrol edip tetiği çekmeyi de öğrendi. Michael da hemen hemen onun kadar iyiydi.
Gary başarılı olabilmek için elinden geleni yaptı ama elleri titriyor. O sabah Tara'nın alıp getirdiği kalın bağ çerçeveli gözlük burnundan kayıyordu. 10 kurşundan ancak biri nişan tahtasına isabet etti. Şasa sonunda duruma razı olarak tetiğe o kadar sert asılma Gary diye söylendi. Böyle yaparsan kurşun daha hızlı gitmez, daha uzağa da erişmez. Akşam yemeği için üstlerini değişmek üzere odalarına çıkarlarken Şasa, Sean ve Mickey artık güvercin avlayabilirler dedi. Gary, senin biraz daha çalışmaya gereksinmen var. Yoksa güvercin kurşundan değil, yaşlılıktan ölebilir. Sean bir kahkaha attı.
Onları ihtiyarlatıp öldür Gary.
Michael bu alaya katılmadı. Yatak odası penceresine gelen mavi ve pembe renkli kaya güvercinlerini düşünüyordu. Onların kanlar içinde yere düşmelerini hayal edince midesi bulanmaya başladı. Oysa babasının kendisinden güvercin vurmasını beklediğini de biliyordu. Gary çekinerek babasına yaklaştı. Kararlılıkla titreyen bir sesle konuştu.
Ben de Sean gibi usta bir nişancı olacağım. Bir gün benimle gurur duyacaksınız.
Tara o gece çocuklar yattıktan sonra kocasına döndü.
Onları gerçekten safariye götürecek misin?
Şekerim, yaşam hakkında kendilerinin karar vermelerini sağlamalıyız. Sean'ın buna bayılacağından eminim ama Mickey'yi bilemiyorum. Kadın onun Garrick'ten hiç söz etmediğini fark etti.
Pekala, demek kararlısın. Ben de çocukların evde olmamalarından yararlanacağım. Sundi mağaralarındaki arkeolojik kazıya davet edildim.
Şasa şaşırdı. Ama sen bu işte henüz çıraksın. Orası çok önemli bir kazı yeri. Neden seni çağırsınlar?
Çünkü kazılar için 2000 sterlin bağışta bulunacağıma söz verdim.
Anlıyorum. Bu doğrudan doğruya şantaj. Pekala, anlaştık. Sana yarın bir çek veririm. Orada ne kadar kalacaksın?
Bilemiyorum.
Tara o anda Moses Gama'ya yakın olabileceği sürece kalacağını düşünüyordu. Sundi mağaraları Rivonia'daki evden yalnızca bir saat kadar uzaktaydı. Tara elini eteğinin içine sokarak karnına dokundu. Yakında belli olmaya başlayacaktı. Ailenin gözlerinden uzak kalabilmek için bahaneler bulmalıydı. Babası ve Şasa durumu fark etmezlerdi, bundan emindi. Ama Söntein'de Thierry Courtney Malcolmes'in gözleri Şahin'den farksızdı.
Sen yokken Isabella'ya annem bakacak herhalde.
Öyle. Tara büyük sevinç içindeydi. Kendi kendine Moses diyordu. Sana dönüyorum. İkimiz de sana geliyoruz sevgilim. Moses Gama ne zaman Drake çiftliğine gelse başarılı bir seferden dönen kral gibi karşılanırdı. Onun geldiği haberi birkaç dakika içinde siyahlara ait kente yayılıverirdi. Moses genellikle ağabeyse Hendrik Tabaka ile et kamyonuna binip gelirdi. Hendrik'in Witwater Strand boyunca uzanan zenci yerleşim merkezlerinde bir düzine kasap dükkanı vardı. Onun içinde kamyonun yanındaki yazı sahte değildi. Mavi ve kırmızı harflerle Fuza Muhle Kasabı, en uygun fiyata en iyi etler diye yazılıydı. Bu kapalı kamyon Hendrik Tabaka'nın her istediği yere gidebilmesi için çok uygun bir araçtı. Yalnız etleri taşımakla kalmıyor, kendi yaptığı kaçak içkiyi de bununla dağıtıyordu. Kiralık kızlarını bu kamyona koyarak götürüyor, altın madenlerinde çalışan binlerce siyahın tek düze yaşantılarına biraz renk katıyordu. Adam kamyonu Drake çiftliğine sokarken yanında oturan Moses Gama ile kendi kalelerine döndüklerini düşünüyordu. 20 yıl önce Kalahari çöllerinden gelerek buraya yerleşmişlerdi. Aynı babanın oğlu olmakla birlikte tipleri de kişilikleri de farklıydı. Moses o zamanlar gençti, uzun boylu ve çok yakışıklı bir erkekti. Ondan epey büyük olan Hendrik yine bugünkü gibi kabak kafası yara izleriyle dolu, ön dişleri kırılmış, dev gibi bir adamdı. Çok zeki olan Moses kendini yetiştirmiş, lider olmayı başarmıştı. Hendrik daha büyüktü ama yine de kardeşinin sadık yardımcısı olmayı kabul etmişti. Onun emirlerini hemen ve acımasızca yerine getiriyordu. Moses Gama bir ticaret imparatorluğu kurmayı düşünmüştü. Ancak bu hayali gerçekleştiren Hendrik'ti. Kendisine ne yapılacağı gösterildiği zaman Hendrik Tabaka bir buldog gibi davranır, dişlerini geçirdiği şeyi asla bırakmazdı. Hendrik ikisinin birlikte yasal ve yasa dışı türlü işte başarılı olduklarını düşünüyordu. Yine de Moses Gama için bu kadarı yeterli değildi. O çok daha büyük şeyler istiyordu. Ağabeysine bunu sık sık anlatmıştı. Ama Hendrik onun eşsiz hayalini gerçek anlamıyla kavrayamıyordu. 20 yıldan beri Drake çiftliği çok değişmişti. Bir zamanlar altın arayıcıların konakladıkları pis yer, savaştan sonra Transvaal Bölge Komitesi tarafından siyahlara ayrılmıştı. Burada 200 binden fazla zenci yaşıyordu. Yetkililer Drake çiftliği adını değiştirmemişler, toprakların etrafını tellerle çevirmişler, buraya küçük evler yapmışlardı. Birbirine yakın kulübemsi evlerin aralarında daracık tozlu geçitler vardı. Bütün zenginliğine karşın Hendrik Tabaka hala burada oturuyordu. Et kamyonunu kentin yeni eklenen bölümünden geçirirken kadınlar ve çocuklar evlerden çıkarak baktılar. Moses'i tanıyınca da el çırpıp bağırmaya başladılar. Burası beyazların girmediği bir dünyaydı. Hatta siyah polis bile davet edilmedikçe buraya gelemezdi. Burası Hendrik Tabaka'nın dünyasıydı. Karıları eski semtin ortasındaki 9 evde oturuyorlardı. Aslında tuğladan yapılmış sağlam temiz evlerin dış yüzleri çevreye uyması için öylece bakımsız bırakılmıştı. 9 karısının evleri kendisinin daha görkemlice olan evinin etrafına yapılmıştı. Hendrik yalnız kendi kabilesi olan Ovambo'dan kadın almakla kalmamıştı. Pondo, Xhosa, Hingo, Basuto kabilelerinden de eşler seçmişti. Bir tek Zulu'lara yaklaşmamıştı. Yatakta bir Zulu'ya güvenemezdi. Hendrik arabayı evin arkasındaki barakaya park ederken eşleri onu ve ünlü kardeşini karşılamaya çıktılar. İki erkeği saygıyla Hendrik'in evine soktular. Adamlar geniş odanın baş tarafındaki tahtı andıran kaplan derisi koltuklara yerleşti. İki genç eş onlara darıdan yaptıkları soğuk birayı getirdi. Daha sonra Hendrik'in oğulları saygılarını sunmak için yaklaştılar. Çok çocuğu vardı. Çünkü Hendrik tabaka zevkine düşkün bir erkekti. Karıları her yıl doğuruyordu. Yalnız büyük oğulları orada değildi. Onlar kasap ve bakkal dükkanlarında, Hendrik'in diğer işlerinde çalışıyorlardı. Çok zeki olan ikisi hukuk fakültesindeydi. İşe yaramaz bulduğu iki oğlu da aile servetinin büyük bölümünü oluşturan sığır ve keçi sürülerine bakmak için kırsal kesime gönderilmişti. Hendrik'in saygıyla eğilen oğulları arasında Moses Gama'nın çok sevdiği ikizler de vardı. Moses sevgiyle onlara bakarken çocukların annelerinin yeteneklerini, babalarının vücudunu ve kendi ince hatlarını almış olduklarını düşündü.
''Seni görüyorum Wellington Tabaka, seni görüyorum Raleigh Tabaka'' diye onları selamladı.
Çocuklar tek yumurta ikizi değildi. Wellington daha boylu ve açık renkliydi. Ayrıca yüz hatları da çok inceydi. Oysa Raleigh'in rengi kuzguni siyahtı. Daha kalın kemikli ve tıkızdı. Dudakları kalınca burnu da biraz yassıydı. Moses selamlaşma sona erince İngilizce konuşmaya başladı. Böylece yeğenlerini de bu dili kullanmaya zorladı.
''Son karşılaşmamızdan beri hangi kitapları okudunuz bakalım?'' ''Kelimeler mızraktır. Kendinizi savunmanızı sağlayacak silahtır. Yine bunlarla düşmanlarınıza saldırabilirsiniz. İngilizce sözcükler en keskin çeliktir. Bunlar olmazsa siz silahsız savaşçılar sayılırsınız.''
Yeğenlerine sık sık bunları yinelemişti. Çocuklar da bu yüzden İngilizceyi öğrenmekte ve güçlükle de olsa konuşabilmekteydiler. Epey de ilerlemiş sayılırlardı. Moses mırıldandı.
''Bu yeterli değil ama Waterford'a gidince İngilizceyi kusursuz öğreneceksiniz.''
İki çocuk da rahatsız rahatsız kımıldandı. Moses onların siyahların Swaziland'daki ünlü okulun yazılı sınavlarına katılmalarını sağlamıştı. İkizler başarılı olmuşlardı. Kısa süre sonra alıştıkları bu rahat dünyadan uzaklaştırılıp bilmedikleri bir yere yollanacaklardı.
Güney Afrika'da beyaz ve siyahların eğitimi tümüyle ayrıydı. Bakan Hendrik Verwoerd, zenci çocukları düş kırıklığına uğrayacak kadar fazla eğitmenin doğru olmadığını açıklamıştı. Parlamentoda yaptığı konuşmada siyahların eğitiminin hükümetin apartheid siyasetiyle ters düşmemesi gerektiğini söylemişti. Zenci öğrenciler eğitim yüzünden boş beklentilere sahip olmamalıydılar. Devletin her yıl bir beyaz öğrenci için ayırdığı para 60 sterlinken bir zenci öğrenci için ayrılan yalnızca 9 sterlindi. Parası olan zenci kabile reisleri, küçük iş adamları, oğullarını eğitim için yurt dışına gönderiyorlardı. Waterford'da en beğenilen yabancı okuldu. Babalarıyla amcalarından çok korkan ve sıkılan ikizler sonunda odadan kaçıp uzaklaşmayı başardılar. Ama bu kez kırmızılı mavili kamyonun önünde onları bekleyen anneleri Kuzava'yı gördüler. Xhosa kabilesinden olan kadın, erkek, çocuklar doğuran sadık bir eş, iyi bir dansçı ve şarkıcı, ünlü bir sangoma yani şifa verici ve sihirbazdı. Onda bazen şaşırtıcı güçler görülüyordu. Kadın gelecekten haber verebiliyordu. Kuzava onlara başıyla işaret ederek kendi evine gelmelerini istedi. İkizler annelerinin büyücülük yaptığı bu yere genellikle alınmazlardı. Buraya girmek onlar için babalarının yanına gitmekten daha da ürkütücüydü. Büyük odanın karşı duvarı önünde annesinin tahtadan oyulmuş, tüyler, boncuklar, derilerle süslenmiş, gözleri fil dişi veya sedeften, köpek veya maymun dişli tanrı ve tanrıçaları diziliydi. Görünüşleri pek korkunçtu. İkizler dehşetle titrediler. Bu aile tanrılarının önüne de sunulan yiyecekler ve bozuk paralar konulmuştu. Diğer duvarlarda da doktorlukta usta olan annelerinin kullandığı türlü kapkacak, kuru otlar, yılan derileri, mumyalanmış büyük kertenkeleler, kemikler, maymun kafaları ve daha pek çok adı bilinmeyen şey asılıydı. Anneleri, "Size verdiğim muskaları taktınız mı?" diye sordu. Kadın bu korkunç ilaç malzemeleriyle hiç ilgisi yokmuş gibi görünüyordu. Çünkü çok güzeldi. Uzun biçimli bacakları, sürdüğü sihirli yağlar sayesinde pırıl pırıl parlıyordu. Fil dişi gerdanlıkların yarı yarıya gizlediği göğüsleri Kalahari kavunları gibi iri ve dimdikti. İkizler korkudan konuşamayacak halde oldukları için yalnızca başlarını sallayabildiler. Sonra gömleklerinin düğmelerini açtılar. Muskalar ince derilerle boyunlarına takılmıştı. Küçük bir gri geyiğin boynuzundan yapılma muska kaplarının açık ucu sakızla kapatılmıştı. Kuzava iki muskayı 12 yılda yapabilmişti. Boynuzlara doldurduğu sihirli şeyleri ancak bu kadar zamanda toplayabilmişti. Muskalar Hendrik Tabaka'nın vücudundan çıkan her türlü sıvı, pislik ve benzerlerinden oluşmuştu. Bunlarda adamın tırnakları, kusmuğu, kanı bile vardı. Muskaları etkili yapabilmek için kadın türlü ottan yararlanmış ve en güçlü sözleri söylemişti. Kesin sonuç almak için de mezar soyuculardan birine büyük bir para ödeyerek annesi tarafından doğduğu an öldürülen bir bebeğin karaciğerini istemişti. Bütün bunları bir araya getirip küçük boynuzlara doldurmuş ve ağızlarını da kapatmıştı. Çocuklar bunları ancak babalarının huzuruna çıktıklarında takabiliyorlardı. Kuzava iki muskayı oğullarından aldı. Bunlar çocuklara bırakılamayacak kadar değerliydi. Muskaları pembe avuçlarına koyarak gülümsedi. Onca paraya, gösterdiği sabra ve çalışmalarına değmişti doğrusu. "Babanız sizi görünce gülümsedi mi?" diye sordu. Raleigh başını salladı.
Gülüşü yeni doğan güneş gibiydi.
Kuzava, peki sözleri tatlı mıydı dedi. Hatırınızı sorarken sevgi gösterdi mi?
Bu odadan çok korkan Wellington fısıldadı.
Bizi görünce et bulmuş bir aslan gibi hırlamaya başladı. Sonra bize okulda nasıl olduğumuzu sordu. Bunu anlatınca da çok memnun olduğunu söyledi.
Kuzava sevinçle gülümsedi. Onun sizinle ilgilenmesini bu muskalar sağladı. Bunları taktığınız sürece babanız sizi diğer çocuklarına tercih edecektir.
Küçük boynuzları alarak tahta tanrıların ortasında duran aslan yeleli korkunç heykelin önünde diz çöktü. Bu en önemli tanrıydı. Çünkü bunda Kuzava'nın ölmüş büyük babasının ruhu vardı.
Saygıdeğer atamız onları sen koru diye mırıldandı. Muskaları heykelin boynuna taktı. Gereksinmem olana kadar onları iyi sakla. Muskalar beyaz adamların bankalarının bodrumlarındaki kasalara konsa bu kadar güvende olamazlardı. Kimse gelip bu muskaları almak için büyük babasının ruhunu rahatsız edemezdi, bundan korkarlardı. Kadın dönüp ikizleri ellerinden tutarak mutfağa götürdü. Büyücülüğü bir yana bırakarak sevgi dolu bir anne oldu. İkizlere çanaklar dolusu haşlanmış beyaz mısır, fasulye, yağlı etle yapılmış yahni verdi. Bunlar zengin ve güçlü bir erkeğin ailesine uygun yiyeceklerdi. Oğulları yemek yerken de onlara sevgiyle hizmet etti. Sorular sorup şakalar yaptı. Daha fazla yemeleri için ısrar ederken siyah gözleri gururla parlıyordu. Sonunda onların gitmesine güçlükle razı oldu. İki çocuk neşe ve heyecanla mutfaktan fırladılar. Mahallenin eski pis kokulu tozlu geçitlerine daldılar. Burada ikisi de çok rahattı. Onlar geçerken kadınlar ve erkekler gülümseyip hatırlarını sordular. Çocukların söyledikleri sözlere de neşeyle güldüler. Çünkü babaları Hendrik Tabakaydı. Bu çocuklar da babalarının göz bebeğiydi. Yaşlı Mama Enginga, Hendrik hesabına yönettiği evin kapısında oturuyordu. Kır saçlı şişman zenci, "Nereye gidiyorsunuz küçüklerim?" diye seslendi. Wellington bağırarak cevap verdi. "Anlatamayacağımız gizli bir işimiz var." Raleigh de ekledi. "Ama gelecek yıl gizli işimiz seninle olacak ihtiyar Mama. Bütün Skokia'nı içeceğiz ve kızlarınla da ilgileneceğiz." Mama Enginga neşeyle güldü. Pencerelerde oturan kızlar da tiz kahkahalar attılar. Birbirlerine "Bu çocuk aslanın gerçek yavrusu" dediler. İki çocuk koşmaya devam etti. Çünkü savaş oyunu oynamaya gidiyorlardı. Üstelik karşılarında da nefret ettikleri Zulular olacaktı. 10. ayrımın sonu. Sayfa 98.